Ayrım 6. Kimdi o yağmurlu günde şehirdeki birçok istasyondan birinden trene binen Matari? Kaderin kendisi için yazdıklarını tahmin edemeden, sırf gittiği ülkenin lisanını kendininkine benziyor diye asla kaybolmayacağını zanneden. Yaşım kaçtı? 20 mi? 21 mi? En fazla 22 yaşında olmalıydım. Oysa taşıdığım pasaportta 7 Ağustos 1876'da doğduğum yazılıydı. Tren Berlin istikametinde ilerlerken önümüzdeki gazete 11 Temmuz 1914'ü gösteriyordu. Ama ben tarih hesaplarıyla uğraşmak istemiyordum. 15 gün önce olanlar daha çok ilgimi çekiyordu. Saraybosna'da gerçekleşen acımasız saldırıda Arşidük Ferdinand ile son derece şık hanımı yaşamlarını kaybetmişlerdi. Kadıncağızın tek suçu çılgın bir anarşistin ateş ettiği sırada kocasının yanında bulunmaktı. Her halükarda vagonumdaki bütün kadınlardan farklı olduğumu hissediyordum. Ruh fukaralığı yüzünden mahvolmuş bir ülkeden yolu geçen egzotik bir kuştum ben. Bilinmeyenden korktukları için büyümeyi reddeden ördeklerin arasındaki bir kuğuydum. Etrafımdaki çiftlere baktıkça kendimi müthiş korumasız hissediyordum. Onca erkekle birlikte olmuş ama neticede yapayalnızdım. Elimden tutacak kimsem yoktu. Birçok aşk teklifini geri çevirdiğim doğruydu. Bu konuda tecrübeliydim ve aynı şeyi tekrarlayıp sırf bir yuvanın sağladığı sözüm ona güven hissi uğruna hak etmeyen biri için ıstırap çekmek, vücudumu çok daha ucuza satmak istemiyordum. Yanımdaki adamın ismi Franz Olav'dı ve pencereden bakmaktaydı. Kaygılı bir hali vardı. Nesi olduğunu sordum ama cevap vermedi. Kontrol artık kendi elinde olduğu için hiçbir şeye cevap vermesi gerekmiyordu. Tek yapmam gereken dans etmekti. Eski esnekliğimi kaybetmiş olmam önemli değildi. Biraz antrenmana, atlara ve biniciliğe olan tutkumun da yardımını eklersek açılış gecesine kadar hazır olacaktım. Fransa artık ilgimi çekmiyordu. Kanımı emip beni bir kenara atmışlardı. Artık önceliği Rus sanatçılara veriyorlardı. Bu sanatçılar benim de en başlarda uyguladığım taktiği uygulayarak Portekiz, Norveç, İspanya gibi yerlerde doğduklarını söylüyorlardı. Ülkenizden biraz egzotik sayılabilecek ne gösterirseniz yeniliklere aç Fransızlar hemen üstüne atlıyorlardı. Sonradan işin aslını fark etseler de en azından bir süreliğine inanıyorlardı. Tren Almanya'nın içlerine doğru ilerledikçe batı sınırına doğru ilerleyen askerler görüyordum. Ard ardı birlikler, devasa mitralyözler ve atların çektiği savaş topları. Yine konuyu açıp sohbet etmeyi denedim. Ne oluyor? Franz'ın cevabı son derece gizemliydi. Ne olursa olsun, bize yardım edeceğinize emin olmak istiyorum. Sanatçılar böyle anlarda çok önemlidir. Savaşı kastediyor olamazdı. Çünkü basında bu konuda hiçbir şey yazmıyordu. Ve Fransa'daki gazetelerin bütün dertleri, salon dedikoduları ve falanca aşçının devlet madalyası almanın kıyısından dönmesi gibi konulardı. Ülkelerin birbirlerinden nefret etmesi gayet normal bir durumdu. Dünyanın en önemli devletine dönüşen bir ülkenin daima bir bedel ödemesi gerekir. İngiltere'de güneşin asla batmadığı bir imparatorluk vardı. Ama insanlara Londra'ya mı yoksa Paris'e mi gitmek istediklerini sorsanız, şüphesiz herkesin cevabı içinden Sen Nehri'nin geçtiği şehir olurdu. Paris'in katedralleri vardı, butikleri, tiyatroları, ressamları, müzisyenleri ve daha cüretkar kişiler için Forberger, Moulin Rouge ve Lido gibi kabareleri. Hangisinin daha önemli olduğunu sormak yeterliydi. Sıkıcı bir saat kulesiyle asla halk içine çıkmayan bir kral mı, yoksa Avrupa'nın tamamında yaratıcı Eiffel'in adıyla anılan devasa çelik yapı, yani dünyanın en büyük kulesi mi? Buna anıtsal zafer takını ve paranın satın alabileceği her şeyin en kalitesinin bulunabileceği Şanzelize Bulvarı'nı da ekleyin. İngiltere'de Fransa'dan var gücüyle nefret ediyordu. Ama sırf bu yüzden donanmasını savaşa hazırlayacak değildi. Tren Almanya topraklarında ilerledikçe batıya doğru ilerleyen birliklerinde sayısı artıyordu. Fransa sorumu tekrarladım ama yine aynı gizemli cevabı aldım. Size yardım etmeye hazırım dedim. Ama konuyu bilmeden nasıl yardım edebilirim ki? İlk kez bakışlarını pencereden ayırdı ve bana döndü. Ben de bilmiyorum. Görevim sizi Berlin'e götürmek. Orada asilzadelerimizin huzurunda dans etmenizi sağlamak ve bir gün, tam tarihini bilmiyorum, size Dışişleri Bakanlığı'na kadar eşlik etmek. Oradan bir hayranınız sizi tutmam için bana yüklü bir para verdi. Tanıdığım en uçuk sanatçılardan birisiniz. Umarım girdiğim riskin karşılığını alırım. Öykümün bu bölümünü bitirmeden önce sevgili Monsieur Quinet, kendimden biraz daha bahsetmek isterim. Çünkü zamanla bir günlüğe dönüşen bu sayfaları yazmaya bunun için başladım ki bu günlüğün birçok kısmında hafızam beni yanıltmış olabilir. Almanya, Fransa ve hatta Rusya gibi ülkelerin kendilerine casusluk yapacak insanları seçerken sürekli halkın gözü önünde olan birini tercih edeceklerine siz gerçekten bütün yüreğinize inanıyor musunuz? Bu size çok ama çok gülünç gelmiyor mu? Berlin'e giden o trene bindiğimde geçmişimi geride bıraktığımı sanıyordum. Kat edilen her kilometrede hoş hatıralarım da içinde olmak üzere tüm yaşanmışlıklarımdan biraz daha uzaklaşıyordum. Sahnede ve sahne dışında neler yapabileceğimi keşfedişim, Paris'teki her sokağın ve davetin bana yepyeni olağanüstü göründüğü anlar, kendimden kaçamayacağımı ancak şimdi anlıyorum. 1914'te Hollanda'ya dönmek yerine Paris'te ruhumdan geriye kalana iyi bakacak birini bulabilirim. İsmimi bir kez daha değiştirebilir, yüzümü kimsenin tanımadığı dünyadaki nice yerden birine gidip her şeyi yeniden başlayabilirdim. Ama böyle yapmak ömrümün kalanını ikiye bölünmüş halde geçirmek anlamına geliyordu. İlk bölümde akla gelebilecek her şeyi yaşamış, ikincisinde ise hiçbir şey yaşamamış olacaktım. Çocuklarıma ve torunlarıma anlatacak hiçbir anım olmayacaktı. Tutsak olduğum şu anda bile ruhum özgürlüğünü koruyor. Herkes bu kan gölünün ortasında kimin hayatta kalacağını görmek için bitmek bilmez bir kavgaya tutuşmuş. Benimse artık kavga etmeye gerek yok. Hiç tanımadığım kişilerin kim olduğuma karar vermelerini bekliyorum, o kadar. Beni mahkum etseler bile elbet bir gün hakikat ortaya çıkacak ve utanç kara bir pelerin gibi hem kendi başlarına örtülecek hem de evlatlarının, torunlarının ve ebeveynlerinin. Açıkçası Cumhurbaşkanı'nın onurlu bir adam olduğuna inanıyorum. Umarım her şeye sahip olduğum dönemde bana tatlılıkla davranıp her yardıma hazır olduklarını söyleyen dostlarım hiçbir şeye sahip olmadığım bu süreçte de yanımda olmayı sürdürürler. Gün biraz önce doğdu. Kuşların sesini ve aşağıdaki mutfaktan yükselen gürültüyü dinliyorum. Tutukluların geri kalanı kimi korku içinde, kimi ise kaderine teslim uyumakta. Ben güneşin ilk kuzmesi belirene kadar uyudum ve güneşin adaletin yerini bulacağı konusunda ümitlendirdi beni. Hücüme doğrudan girmemiş olsa da penceremden az buçuk görünen küçücük gökyüzü parçasıyla yansıttı gücünü. Hayat bana neden bu kadar kısa zamanda bu kadar çok şey yaşattı bilmiyorum. Zor anlara dayanıp dayanamayacağımı görmek için, özümün sağlam olup olmadığını görmek için, bana tecrübe kazandırmak için. Ama bunu başarmanın başka yolları, yöntemleri de var. Beni ruhumun karanlığında boğmasına, hiç kimsenin rehberliği olmaksızın kurtlar ve başka vahşi hayvanlarla dolu bu ormanda geçirmesine gerek yoktu. Tek bildiğim, ne kadar ürkütücü olsa da bu ormanın bir sonu oldu. Benim niyetim oraya ulaşmak. Galip gelirsem cömert davranacak, hakkımda yalanlar uyduranları suçlamayacağım. Şimdi koridordan gelen kahvaltının habercisi olan ayak seslerini duymadan önce ne yapacağım biliyor musunuz? Dans edeceğim. Her bir notayı hatırlayacak, bedenimi ritme uyarak hareket ettireceğim. Çünkü kendime kim olduğumu hatırlatmanın en iyi yolu bu. Özgür bir kadınım ben. Hep peşinden koştuğum buydu zaten, özgürlük. Aşkın peşinde olmasam da arada sırada kendimi kaptırdım. Aşk uğruna yapmamam gereken şeyler yaptım. Arandığım yerlere seyahat ettim. Ama kendi öykümü vaktinden önce bitirmek istemiyorum. Hayat çok hızlı akıp gidiyor ve Berlin'de trenden indiğim o sabahtan beri ona ayak uydurmakta güçlük çekiyorum. Tiyatro kuşatılıp gösterim kesildiğinde tam da tüm dikkatimi toplamış, yeterince egzersiz yapmamış vücudumun izin verdiği ölçüde elimden geleni yapmaktaydım. Alman askerler sahneye çıkıp ikinci bir emre kadar tiyatrolardaki bütün gösterilerin iptal edildiğini duyurdular. Askerlerden biri bildiriyi yüksek sesle okudu. Kaiserimiz diyor ki, Karanlık günlerden geçen ülkemizin dört bir yanı düşmanlarla çevrili. Kılıçlarımızı kınlarından çıkarmamız gerekecek. Onları hakkıyla ve haysiyetle kullanacağımızı umarım. Hiçbir şey anlamıyordum. Kulise gittim. Kaftanımı üstüme geçirdiğim sırada Frans nefes nefese içeri daldı. Buradan hemen gitmelisiniz, yoksa tutuklanacaksınız. Gitmeli miyim? Nereye? Yarın sabah Alman Dışişleri Bakanlığı'ndan biriyle görüşmem gerekmiyor muydu? Her şey iptal edildi, dedi Frans, endişesini hiç gizlemeden. Tarafsız bir ülkenin vatandaşı olduğunuz için şanslısınız ve derhal ülkenize dönmelisiniz. Ayrılmak uğruna büyük bedeller ödediğim ülkeye bir gün dönmem gerekeceği hayatta aklıma gelmezdi. Frans cebinden çıkardığı bir tomar marka elime tutuşturdu. Metropol Tiyatrosu ile imzaladığımız 6 aylık sözleşmeyi unutun. Kendi paramla tiyatronun kasasındakini bir araya getirdim. Hepsi burada. Derhal ayrılın buradan. Elbiselerinizi daha sonra gönderirim. Hala hayatta olursam tabii. Çünkü benim durumum sizden farklı. Orduya çağrıldım. Her söylediği beni daha da şaşırtıyordu. Dünyanın çivisi çıktı dedi. Kuliste volta atmaya başlamıştı. Ne kadar yakın olsa da bir akrabanın suikaste kurban gitmesi insanları ölüme göndermek için geçerli bir sebep olmamalı. Ama dünyada generallerin sözü geçiyor ve Fransa 40 küsür yıl önce yenilip küçük düştüğünde bitiremedikleri işi şimdi tamamlamak istiyorlar. Hala o günlerde yaşadıklarını sanıyorlar ve aralarında ülkenin bir gün bu aşağılanmanın intikamını almasını kararlaştırmışlar. Almanya Fransa'nın güçlenmesini istemiyor. Oysa her geçen gün biraz daha kuvvetlenmekte. Olanlara getirebildiğim tek açıklama şu. Yılanı henüz küçükken güçlenip bizi boğazlamadan önce öldürmek lazım. Savaşın eşiğinde olduğumuzu mu söylemek istiyorsunuz? Geçen hafta gördüğümüz askerlerin sebebi bu muydu? Elbette. Liderlerin aralarında ittifaklar kurmuş olmaları bu satranç oyununu daha da karmaşık hale getiriyor. Anlatması uzun sürer. Ama biz bunları konuşurken ordularımız Belçika'yı işgal ediyor. Lüksemburg çoktan teslim oldu. Ardından da ağır silahlarla donatılmış 7 taburumuz Fransa'nın sanayi bölgelerine doğru ilerleyecek. Görünüşe bakılırsa Fransızlar hayatın tadını çıkarırken biz bir bahane peşinde koşmuşuz. Fransızlar Eyfel Kulesi'ni inşa ederken bizimkiler topa tüfeğe yatırım yapıyormuş. Bütün bunların çok uzun süreceğini sanmam. İki tarafta belli bir miktar ölü verdikten sonra barış daima baskın çıkar. Ama o zaman gelinceye kadar siz kendi ülkenize sığınmalı ve etrafın sakinleşmesini beklemelisiniz. Frans'ın söyledikleri beni şaşırtmıştı. Güvenliğim için gösterdiği kaygı samimiydi. Yaklaşıp yüzüne dokundum. Endişelenmeyin, her şey düzelecek. Hiçbir şey düzelmeyecek diye karşılık verip elimi hoyratça kenara itti. Üstelik hayatta en çok istediğim şeyi yitirdim. Biraz önce şiddetle ittiği elimi tuttu. Küçükken annemle babam beni piyano çalmaya zorlamışlardı. Oldum olası piyanodan nefret etmiştim ve evden çıkar çıkmaz biri hariç bütün öğrendiklerimi unutuyordum. Tellerin akordu bozuksa dünyanın en güzel mevdisi bile bir faciaya dönüşür. Viyana'daki mecburi askerlik görevimi yerine getirdiğim sırada herkese 2 günlük izin verilmiş, ben de gezmeye çıkmıştım. Yoldaki bir afişte karşıma çıkan bir kız, bizzat görmesem de hiçbir erkeğin hissetmemesi gereken o bildik duyguyu uyandırdı içimde. İlk görüşte aşk. Bilete bütün hafta kazandığımdan fazla para ödedikten sonra kalabalık salonda gösteriyi izledim ve içimdeki akortsuzluğu bütün çıplaklığıyla gördüm. Ebeveynlerimle, orduyla, ülkemle, dünya ile ilişkin bu kızı dans ederken gördüğümde her şey ahenk kazanıyordu. Çalan egzotik müzikten ya da sahneyle seyirciler arasındaki hissedilen şehvetin çekiminden değildim. Kız sayesindeydi. O kızın kim olduğunu biliyordum ama araya girmek istemedim. O kız sizdiniz. Bütün bunları size daha önce anlatmalıydım ama yeterince vaktimin olduğunu zannediyordum. Bugün belki de ihtiyacı olan gücü o gece Viyana'da gördüklerinden alan başarılı bir tiyatro sahibiyim. Yarın birliğime teslim olacağım. Gösterilerinizi izlemek için defalarca Paris'e gittim. Gördüm ki ne kadar çabalasa da Matari yerini dansçı veya sanatçı denmeyi dahi hak etmeyen bir grup insana kaptırmakta. Onu sanatının değerinin bilinebileceği bir yere getirmeye karar verdim. Bütün bunları aşk adına yaptım. Sadece aşk adına. Asla karşılık bulmayan bir aşk. Ama bunun ne önemi var ki? Asıl önemli olan aşık olduğum kişiye yakın olmak. Benim amacım da buydu. Paris'te cesaretimi toplayıp karşınıza dikildiğim o günün arifesinde Büyükelçilikten bir memur benimle irtibata geçti. O sıradaki sevgiliniz istihbarat şebekemizin bildirdiğine göre ülkenin yeni savaş bakanı olacak. O eskiden de zaten bakanlık yapmıştı. Casuslarımıza göre eski makamına dönecek. Bu memurla önceden de defalarca buluşmuştum. Birlikte içer ve Paris gecelerinin keyfini sürerdik. Bu gecelerden birinde içkiyi fazla kaçırıp saatlerce sizden bahsettim. Memur dostum aşık olduğumu anladı ve sizi buraya getirmemi söyledi. Çünkü çok yakında hizmetlerinize ihtiyaç duyacaktık. Hizmetlerime mi? Hükümetin en yüksek makamlarına rahatlıkla erişebilen biri olarak. Sözcüğü söylemeye cesaret edemese de bana casusluk teklif ettiği ortadaydı. Böyle bir şeyi hayatta yapamazdım. Yapmazdım. Hatırlarsanız saygıdeğer Monsieur Quinet, mahkeme denen komedide de aynen böyle demiştim. Fahişi olabilirim ama asla casusluk yapmam. Öyleyse buradan hemen ayrılın ve Hollanda'ya gidin. Size verdiğim para fazlasıyla yeterli. Yakında bu seyahati yapmanız mümkün olmayacak. Daha doğrusu ancak Paris'teki bağlantımız olmayı kabul ettiğiniz takdirde mümkün olacak. Duyduğum korku beni Fransa öpüp yardımları için teşekkür etmekten alıkoymadı. Yalına başvuracak, savaş bittiğinde kendisini bekleyeceğimi söyleyecektim ama dürüstlük her türlü yalanın süngüsünü düşürür. Sahiden de piyanoları akortlarını asla kaybetmemeliler. Bize öğretilen günahlar boş, asıl günah mutlak ahengin uzağında yaşamak. Her gün ağzımızdan çıkan gerçekler ve yalanlardan çok daha kuvvetli bir şey bu. Fransa dönüp kulisten çıkmasını rica ettim. Giyinmem lazımdı. Ardından şöyle dedim. Günahı Tanrı değil, mutlak olanı göreceliğe dönüştürmeye çalıştığımızda bizler yarattık. Bütünü bir tarafa bırakıp yalnızca bir kısmını görür olduk. Oysa bu kısım günahla, kuralla, kötüyle savaşan iyilikle, iyiyle savaşan kötülükle yüklüydü. Üstelik iki taraf da kendisinin haklı olduğuna inanıyordu. Kendi söylediklerime şaşırıp kaldım. Belki de korku beni sandığımdan fazla etkilemişti. Ama aklım bulunduğum yeri terk etmişti. Arkadaşlarımdan biri ülkenizde Almanya konsolosu. Yaşamınızı baştan kurmanıza yardımcı olabilir. Ama dikkat edin. Tıpkı benim gibi o da savaşta bize yardım etmeniz için teklifte bulunabilir. Yine casusluk sözcüğünü kullanmaktan kaçındı. Bu tuzaklara düşmeyecek kadar tecrübeli bir kadındım. Aynı şeyi erkeklerle ilişkilerimde kim bilir kaç kez yapmıştım. Tiyatrodan birlikte çıktık ve beni istasyona bırakacağını söyledi. Yolda Kaiser'in sarayının önünde büyük bir yürüyüşe denk geldik. Her yaştan erkekler yumruklarını havaya kaldırmış bağırıyorlardı. Almanya her şeyden üstündür. Frans arabayı hızlandırdı. Bizi durduran olursa ağzınızı açmayın. Ben konuşurum. Doğrudan size bir soru yöneltirlerse sadece evet veya hayır diye cevap verin. Sıkılmış gibi davranın ve asla düşmanın lisanında konuşmaya kalkışmayın. İstasyona geldiğimizde ne olursa olsun korktuğunuzu belli etmeyin. Doğal davranın. Doğal mı davranacaktım? Kim olduğumu doğru düzgün bilmiyorken nasıl doğal davranabilirdim ki? Avrupa'yı yıkıp yıkan dansçı mıydım? Doğu Hint adalarında aşağılanan ev hanımı mı? Güçlü erkeklerin sevgilisi miydim? Kısa bir süre önce yere göre sığdıramayan basının şimdi avam sanatçı dediği diye nitelediği kadın mı? İstasyona ulaştık. Frans saygılı bir biçimde elimi öpüp ilk trene binmemi söyledi. Hayatımda ilk kez bagajsız seyahat edecektim. Paris'e ilk gelişimde bile yanımda bir şeyler getirmiştim. Bu durum ne kadar çelişkili görünse de müthiş bir özgürlük hissi veriyordu. Yakında elbiselerime kavuşacaktım. Ama o zamana kadar yaşamın bana dayattığı nice rolden bir başkasına daha hayat verecektim. Hiçbir şeye sahip olmayan kadın, yakında yuvasına döneceği tesellisiyle avunan şatosundan uzakta bir prenses. Amsterdam'a biletimi aldıktan sonra trenin kalkmasına saatler olduğunu öğrendim. Ve ne kadar tedbirli davransam da herkesin bana baktığını fark ettim. Ama bu defa bakışlarında değişik bir şey vardı. Hayranlık ya da kıskançlık değil, meraktı bu. Peronlar tıklım tıklımdı. Benim dışımda herkes evini barkını bavullara, çuvallara ve halılardan yapılmış bohçaları yüklemişti sanki. Bir annenin kızına Franz'ın kısa bir süre önce bana söylediği şeyi tekrarladığını duydum. Bir askerle karşılaşırsak Almanca konuş. Demek ki bunlar seyahate çıkan insanlar değil, muhtemel casuslar, ülkelerine dönen sığınmacılardı. Kimseyle konuşmamaya, bakışmamaya karar vermiştim. Ama yaşlıca bir adam yanıma gelip bizle dans etmek ister misiniz diye sordu. Acaba kim olduğumu fark etmiş miydi? Şuradayız, peronun sonunda. Gelin. İçgüdüsel olarak onu takip ettim. Kalabalığa karışırsam daha güvende olacağımı biliyordum. Çok geçmeden kendimi çingenelerin arasında buldum. Bilinçsizce çantama daha sık sarıldım. Hepsinin gözünde korku vardı. Ama korkunun esiri olmuş gibi görünmüyorlardı. Ruh durumlarının sürekli değişip durmasını aldırmıyorlardı sanki. Herkesin alkış tuttuğu bir çember oluşturmuşlar. Ortada üç kadın dans ediyordu. Siz de dans etmek istemez misiniz? Diye sordu beni oraya çağıran adam. Hayatımda hiç dans etmediğimi söyledim. Adam ısrar etmeyi sürdürünce istesem bile kıyafetlerimin dansa uygun olmadığını, rahatça hareket etmeme izin vermeyeceğini söyledim. Daha fazla ısrar etmedi. El çırpmaya başlayıp beni de aynısını yapmaya teşvik etti. Biz Balkanlardan gelen çingeneleriz dedi. Duyduğum kadarıyla savaş orada başlamış. Buradan bir an önce kaçmalıyız. Öyle olmadığını söyleyecek, savaşın Balkanlarda başlamadığını, bütün bunların senelerdir patlamaya hazır bir barut fıçısının fitilini yakmak için bir mazeret olduğunu açıklayacaktım. Ama Franz'ın tavsiyesine uydum ve çenemi tuttum. Savaş elbet bir gün bitecek dedi. Kara saçlı, kara gözlü bir kadın. Hırpani giysilerine rağmen çok güzeldi. Bütün savaşlar bir gün biter. Ölülerin sırtından bir sürü insan zengin olur. Bizler daima çatışmaların uzağından geçmeye çalışıyoruz. Ama dönüp dolaşıp hep bizi buluyorlar. Biraz ötemizde bir grup çocuk oyun oynamaktaydı. Bütün bu olanların hiçbir önemi yokmuş, yolculuk başlı başına bir maceraymış gibi. Onların gözünde ejderhalar hep birbirleriyle savaş halindeydi. Şövalyeler zırhlarıyla uzun mızraklarını kuşanarak kendi aralarında dövüşürlerdi. Çocuktular ve çocukların birbirlerini kovalamadıkları bir dünyayı düşünemiyorlardı. Biraz önce benimle konuşan çingene kadın çocukların yanına gidip daha az ses çıkarmalarını, dikkat çekmemeleri gerektiğini söyledi. Ama çocuklar hiç oralı olmadılar. Ana caddeden geçen herkesi tanıyormuş gibi görünen dilenci bir şarkı tutturmuştu. Kafesteki kuş özgürlük şarkıları söylese de tutsaktır. Theo kafeste yaşamayı kabul etti. Sonra kaçmak istedi. Ama kimse yardım etmedi ona. Çünkü onu kimse anlamadı. Theo'nun kim olduğuna dair en ufak bir fikrim yoktu. Tek bildiğim bir an önce elçiliğe ulaşmam ve Karl Kramer'le görüşmem gerektiğiydi. Lahey'de herhangi bir tanıdığım yoktu. Geceyi 5. sınıf bir otelde geçirmiş, beni tanıyacak ve dışarı atacak diye korkarak uyumuştum. Lahey cıvıl cıvıl insan kaynıyordu. Başka bir dünyaydı sanki. Görünüşe bakılırsa savaş haberleri henüz oralara ulaşmamış, binlerce sığınmacı ve firari ile birlikte sınır kapısında sıkışıp kalmıştı. Misillemelerden korkan Fransızlar, cepheden kaçan Belçikalılar, hepsi imkansızın gerçekleşmesini bekliyorlardı sanki. Luverden'de doğduğuma ve Hollanda pasaportu taşıdığıma hayatımda ilk kez sevinebiliyordum. Pasaportum kurtuluşum olmuştu. Üstümün aranmasını beklerken, neyse ki bagajım yoktu, yüzünü doğru düzgün göremediğim bir adam benden tarafa bir zarf fırlattı. Üstünde bir adres yazılıydı. Ama sınır memuru olanları gördü. Zarfı açıp içine baktı, kapadı ve hiçbir yorumda bulunmadan bana verdi. Ardından Alman meslektaşını çağırıp zarfı atan adamın biraz önce durduğu yere işaret etti. Ama adam gecenin karanlığına doğru koşmaya başlamıştı bile. Bir firari. Alman memur adamın peşine takıldı. Hastalıklı savaş daha doğru düzgün başlamış bile sayılmazken insanlar firar mı ediyorlardı? Memurun tüfeğini kaldırıp koşan karaltıya nişan aldığını gördüm. Ateş ettiği sırada gözlerimi başka tarafa çevirdim. Ömrümün geri kalanını o adamın mermiden kurtulup kaçtığını düşünerek geçirmek istiyorum. Zarfın üstünde bir kadın ismi yazıyordu. Belki de adam benden Lahey'e gider gitmez mektubu postaya vermemi istemişti. Bedeli ne olursa olsun buradan kurtulacağım. Yaşamımla ödemem gerekse de fark etmez. Zaten kaçarken yakalanırsam da kurşuna dizecekler. Görünüşe bakılırsa savaş başlamış olmalı. Diğer tarafta beliren ilk Fransız askerlerinin hepsini komutanımın emri gereği makineli tüfeğimle tek seferde taradım. Görünüşe göre her şey yakında sona erecek ama ellerim kana bulandı bir kere. Yine de bunu ikinci kez yapamam. Birliğimle Paris'e girmek, oysa herkes heyecanla bu anı bekliyor. Bizi bekleyen zafer kutlamalarına katılmak istemiyorum. Çünkü bütün bu olanlar bana çılgınlık gibi geliyor. Ne kadar çok düşünürsem olanları o kadar az anlar hale geliyorum. Kimse bir şey demiyor. Çünkü bence cevabı kimse bilmiyor. İnanılmaz görünebilir ama burada bir posta servisimiz var. Kullanabilirdim ama öğrendiğime göre bütün mektuplar gönderilmeden önce okunuyormuş. Bu mektubu seni ne kadar çok sevdiğimi söylemek için yazmadım. Onu zaten biliyorsun. Askerliğimizin yiğitliğinden bahsetmek için de değil. Ünümüz zaten tüm Almanya'ya yayılmış. Bu mektup benim vasiyetim. Hani 6 ay önce altında sana evlenme teklif ettiğim ve senin de evet dediğin Erç vardı ya, onun gölgesine yazıyorum mektubumu. Planlar yapmıştık. Babanlar çeyizimize katkıda bulunmuş, fazladan bir odası olan bir ev aramıştım. Yolunu gözlediğimiz ilk çocuğumuzun odası hazır olsun diye. Ve aniden yine kendimi aynı yerde buldum. 3 gündür hendek kazıyorum. Baştan aşağı çamurla kaplıyım. Hayatımda görmediğim, bana hiçbir kötülüğü dokunmamış 5-6 kişinin kanını taşıyorum üstümde. Haysiyetimizi korumak için haklı savaş diyorlar buna. Sanki savaşta haysiyete yer varmış gibi. Atılan ilk kurşunları ve ilk ölülerin kokusunu hatırladıkça haysiyet sahibi hiçbir insanın bu olanların bir parçası olmak istemeyeceğini daha iyi anlıyorum. Artık mektubumu bitirmem lazım. Çünkü beni çağırıyorlar. Ama akşam olunca buradan kaçıp ya Hollanda'ya ya da ölüme gideceğim. Olanları aktarmakta her geçen gün biraz daha zorlanacağımı düşünüyorum. İşte bu yüzden bu akşam buradan kaçmayı tercih ediyorum. Umarım bu zarfı postaya verecek iyi kalpli biri karşıma çıkar. Bütün kalbimle. John. Tanrılar öyle istemiş olsa gerek, çünkü Amsterdam'a gelir gelmez peronda Paris'teki kuaförlerimden birine rastladım. Üstünde savaş üniforması vardı. Kadınların saçlarına uyguladığı kına boyası çok meşhurdu. Yöntemi öyle başarılıydı ki saçlar daima doğal ve hoş görünüyordu. Van Sten. Adam sesin geldiği tarafa baktı. Yüzünde şaşkın bir ifade belirdi ve hemen uzaklaşmaya başladı. Morris, benim, Matahari. Ama Morris uzaklaşmayı sürdürdü. Bu duruma çok kızdım. Zamanında binlerce frank kazandırdığım bu adam şimdi benden kaçıyor muydu? Arkasından yürümeye başladığımda adımlarını hızlandırdı. Ben de hızımı arttırınca Morris koşmaya başladı. Ama olanları izleyen bir beyefendi onu kolundan yakaladı. Şu hanımefendi sizi çağırıyor. Morris kaderine boyun eğdi. Durup kendisine yetişmemi bekledi. Alçak sesle bir daha ismini telaffuz etmememi rica etti. Burada ne işin var? Böylece Morris bana savaşın ilk günlerini anlattı. Vatanseverlik heyecanına kapılıp ülkesi Belçika'nın ordusuna yazılmıştı. Ama atılan ilk topların gümbürtüsünü duyar duymaz Hollanda'ya geçip sığınma talep etmişti. Anlattıklarını pek umursamamış gibi davrandım. Saçımı yapmana ihtiyacım var. Aslında ihtiyacım olan bagajım gelene kadar kendimi güvenime çabucak geri kazanmaktı. Franz'ın verdiği para beni 2-3 ay idare ederdi. Bu esnada Paris'e dönmenin bir yolunu düşünecektim. Geçici olarak kalabileceğim bir yer aradım. Ne de olsa orada ortalık sakinleşene kadar bana yardım edecek en azından bir tane arkadaşım vardı. Ayrım sonu.